Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında Erkam Radyo'da Kalbin Frekansı'ndan sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Mehmet Ütfarslan abimizle olan birlikteliğimize bu haftada başlamış olduk. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Lütfen bize de hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk. Salih'cim hayırlı akşamlar, hayırlı programlar diliyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Nasip olursa lütfen abi birkaç gün sonra Ramazan ayına girmiş olacağız inşallah. İlk sahurumuzu, ilk orucumuzu tutacağız. İlk teravih namazımızı kılacağız. Bugün dilerseniz hani bu konular üzerine belki bir şeyler söyleyebiliriz. Yani Ramazan ayına özellikle bizim için özel kalan şey ne olabilir ve sanki Ramazan ayına dair bu ay yapılması gereken ve sanki diğer aylarda hiç olmuyormuş gibi bizce Müslümanlarca sanki öyle kabul gören şeyler. Yani oruç tutuyoruz ama acaba diğer günlerde yani Ramazan dışındaki aylarda da nelerin orucunu tutabiliriz? Yani dil orucu, ağız orucu, yani sadece bu yeme içmeli mi alakalıdır? Bu gibi konular aslında biraz size sormak istiyorum. Bunlarla alakalı çünkü sizin daha önce hem gerek programlarda hem başka sohbetlerinizde ifadelerinize tanık olmuştum zaten. Bununla alakalı da dilerseniz abi bir giriş yapalım.
Evet. Mübarek olsun evvela. Tebrik ederiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 aylara girdiğimiz andan itibaren Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan diye dua ediyorlar. Yani Ramazan'a ulaşmak, o 2 ayın aslında Recep ve Şaban'ın manevi iklimi Ramazan'a ulaşmak için böyle sürekli teyakkuzda olunması gereken bir aslında bize mahiyet arz ediyor. Elhamdülillah yarın itibariyle ilk teravih kılınacak. Gece sahura kalkılacak. Pazartesinden itibaren de inşallah orucumuzu tutmaya başlayacağız. Bu ulaşma noktasında Rabbimiz lütfetti, ulaştık. Bundan sonra böyle bir misafiri nasıl ikramla karşılarsınız, ona bir şekilde hoş davranırsınız, onun rahat etmesi için her türlü elinizden geleni gayreti gösterirsiniz. Ramazan'da bizden inşallah memnun olarak ayrılır ve bayramı da hak ederiz diye dua ediyoruz. Bu bir gayrete bağlı. Gayret de bütün hayatımıza aslında şamil olacak bir kampa girdiğimizi görmek gibi. Yani sonuçta burada 29 ya da 30 günlük bir Ramazan iklimi bize o manevi sağanakla, manevi ikramlarla, bir efendim kendi içinde disiplinle, işte ne zaman kalkacağın, ne zaman efendim orucunu açacağın, sonrasında geceyi nasıl ibadette geçireceğin gibi, sonra insanların birbirlerine olan ikramlarıyla, davetleriyle, iftarlarıyla, sahurlarıyla, artı bizim Kur'an'la olan teşriki mesaimiz bağlamında bize aslında bir ömür boyu devam ettirilmesi gereken bir efendim temrin, yani bir alıştırma, bir tür kamp aslında vaat ediyor Ramazan. Bunu böyle görmek lazım diye düşünüyorum Salih'ciğim. Yani biz eğer Ramazan'da edindiğimiz disiplini ömrümüze taşıyabilirsek belki Ramazan o anlamda çok daha kıymet kazanacak. Bunun da niyetine girmek lazım. Yani Ramazan'ı sadece nasıl güzel geçireceğimize ilişkin bir niyete girmekten bahsetmiyorum. Bütün hayatımıza şamil olacak Ramazan gibi bir iklimden bahsediyorum. Çünkü şöyle bir hadis-i şerif biliyoruz. İnsanlar eğer Ramazan'ın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını arzu ederlerdi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ay özellikle içerisinde Kadir Gecesi'nin olduğu, bin aydan hayırlı bir gecenin olduğu bir aydır, bir gecedir. O gece de Ramazan'da lütfedilmiş. En önemlisi de Kur'an bu ayda indirilmiş. Kur'an-ı Kerim de kendisi zaten Ramazan'dan bahsederken Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an diye başlıyor, anlatıyor yani. Dolayısıyla Ramazan Kur'an'ın da bir anlamda gündemimizde olması gereken bir aydır. Burada da üç tane boyut var. Birincisi Kur'an-ı Kerim'i okumak, ikincisi anlamaya çalışmak, üçüncüsü de yaşamaya çalışmak şeklinde. Herkes Kur'an'la ilişkisi noktasında bu zamanda bir mesafe kat etmeyi kendisine gaye ittihaz etmeli. Eğer okuyorsan tecvidle oku, tertille oku. Yalnız kal, sesli oku. Oradaki hazzı hissetmeye, ruhunla onu yaşamaya çalış. Okuyorsan tertilin, tecvidinde bir sıkıntı yoksa ne anladığını, dolayısıyla mealiyle, tefsiriyle oku. Oradan dersler çıkart. Not al. Sonra bunu hayata intibak ettirmeye çalış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle Ramazanlarda mukabele yaptığını, yani Cebrail aleyhisselamla Kur'an'ı böyle karşılıklı okuduklarını göz önüne alarak böyle bir mukabele programına devam etmeye çalış. Yapabiliyorsan kendin yalnız bunu yap. Dolayısıyla her gün bir cüz Kur'an-ı Kerim okumaya gayret et. Böyle bir Kur'an'la aslında hemhal olacağımız, Kur'an'la daha çok teşhiki mesai içerisinde olacağımız bir zaman dilimi. Haddi zatında Salih'cim, Kur'an malum haliniz bizim sünnetle beraber yapışırsak kurtulacağımız. Dolayısıyla bu dünyada bize ebedi saadeti tattıracak iki tane temel kaynak. Kur'an'la bir müminin, Müslümanın ilişkisi ülfet dediğimiz kavram çerçevesinde olmalı. Şimdi ülfet kaynaşmak demek. Hı hı. Yani ülfetin çok güzel bir tarifini de yine Efendimizin bir hadisinden biliyoruz. Mümin diyor ülfet edilen ve ülfet eden kimsedir. Yani bir yere gittiğinde böyle asosyal durmaz mümin yani. Hemen böyle sıcak bir şekilde tebessüm eder. İnsanlara yardımcı olur. Çünkü önceliği hep böyle güzelliği paylaşmak, yaymak ve iyiliği dolayısıyla merkezi olmak olduğu için hemen kaynaşan bir insandır mümin. Şimdi Kur'an'la kaynaşmak nasıl bir şeydir? Yani Kur'an'la ülfet nasıl bir boyuttur? Bunu da düşünmemiz lazım. Ramazan buna bir vesile olsun diye zaten belki gündemimize almamız gereken bir dönemdir. Kur'an'la ülfet en başta Kur'an kültürüne sahip olmak demek. Kur'an'la böyle çok yakın bir arkadaş ilişkisi kurar gibi onun böyle derinliklerine dalabilecek bir aslında takva seviyesinde olmak demek. Çünkü Bakara suresinin ilk ayetlerinde Kur'an-ı Kerim'in ancak müttaki olanları hidayete sevk edebilecek bir efendim kitap olduğu ifade ediliyor. Yani Kur'an bir diğer tarafından kendisine böyle açık aramak ya da onu inkar etmek noktasında yaklaşanları da hüsrana sevk edecek bir kitap olarak tarif ediliyor.
Yani kendisinden uzaklaştırıyor gibi mi bir
tabii,
anlamda abi?
Tabii Kur'an eğer
daha fazla karşı oluyorlar yani.
Kasıtla, suizanla, sui niyetle yaklaşan herkesi de kendisine nefret ettirecek, uzaklaştıracak, onun dalaletini, sapkınlığını arttıracak da bir kitaptır aynı zamanda. Şifa ve rahmettir müminler için. Hüsrana sahip olanların da hasirin yani kaybın içerisinde olanların da yani Allah'a ve Resulüne onun bizi hayata çağıran, diriliğe çağıran bütün o mesajlarına kapalı olanlara da onların hüsranını arttıracak bir kitaptır. Bunu bize yine Kur'an-ı Kerim söylüyor. Dolayısıyla buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Eğer Kur'an'la ülfet etmek istiyorsak, Kur'an'a bir yakınlık kesbetmek istiyorsak, yani benim can dostumdur, aziz dostumdur, bir şekilde ondan ben ferahlarım, o beni ferahlatır, bana şifadır, rahmettir diyorsak, bunun takvadan geçmek durumunda olduğunu bileceğiz. Yani Kur'an'la arkadaş olmak için, Kur'an ikliminden nasipdar olmak için, Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarından da sakınmak şarttır. Çünkü Kur'an ancak müttakileri hidayete sevk eden bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an'la aslında bir teşrik-i mesaiye girmek ve ülfet etmek, ona ülfet edilmek onun tarafından. Yani hani bir dostunu uzun zaman görmezsin, çok sevdiğin bir arkadaşındır. Ya neredesin, görüşemiyoruz diye böyle bir şey olur hemen değil mi? Hesap sorarsın yani. Niye, neredesin? Sonra bir kaynaşmak için de belli bir zaman geçer yine. Kur'an da öyle organik bir kitaptır ki, öyle efendim canlı bir kitaptır ki, kendisiyle ülfet edene eğer bir müddet ayrı kalmışsa sonrasında hesap bile sorar yani. Bu kadar Kur'an-ı Kerim gerçekten müminin hayatında yer etmesi gereken, dolayısıyla sürekli kendisine atıfta bulunup kendisinden enerji alınması gereken bir kitaptır. Ramazan ayların en mübareğidir. Çünkü kendisine Kur'an indirilmiştir.
Evet.
Hazreti Peygamber'in en yüce peygamber olduğunu biliyoruz. Hatemül Enbiya. Çünkü kendisine Kur'an indirilmiştir. Kadir Gecesi günlerin en muhteşem, en güzelidir. Çünkü kendisine Kur'an indirilmiştir. Dolayısıyla müminin kalbine de Kur'an indirilmiş olursa, inerse yani, onun da insanlar arasında en güzel, en hayırlı insanlar içerisinden olacağı düşünülebilir. Dolayısıyla Ramazan dediğimizde aklımıza ilk gelmesi gereken Kur'an'dır. Sonrası oruçtur. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Orucunda sadece bir açlıktan, yemekten ya da cinsi münasebetten kesilmek dışında, bir de bizi, ruhumuzu kuşatan bu tüketim toplumu içerisinde bizi böyle Allah'tan, peygamberden, hakikatten ve bizim esas lazım olan ruhumuzun gıdasından uzaklaştıran bütün ilgi ve alakalardan kesilmek şeklinde bir boyutu da var. Orucu büyükler üçe ayrılmışlar. Avamın orucu, havasın orucu, havasül havasın orucu diye. Avamın orucu, klasik bildiğimiz fıkıh kitaplarında yazan yemekten, içmekten
kesilmek
ve
hanım, evet.
diğer bir takım meşru münasebetlerden kesilmek demek. Havasın orucu, sözü, dili, bütün uzuvları korumak demek. Yani gözü korumak demek, eli korumak demek, ağzı korumak demek. Gıybet çıkmayacak, bir kalbe diken batırmayacaksın. Gözünle harama nazar etmeyeceksin gibi. Bütün bu uzuvları korumak demek. Havasül havas, ki seçkinlerin seçkini demek. Onların orucu ise kalbinin aslında bütün o hissiyatının, düşüncesinin, gönlüne gelen her şeyin efendim bir anlamda kapı bekçiliğini yaparak onlara oruç tutmak meselesidir ki. Dolayısıyla kamil bir oruç aslında sonsuza doğru bir yolculuktur. Bunu insan ilk başta hemen başaramayabilir. Asıl olan onun niyetine girmektir. Böyle bir kamil oruç için Cenab-ı Hakk'a iltica etmektir ve buna böyle peyderpey, adım adım yaklaşmaya gayret etmektir. Bu anlamda da Ramazan bu 30 günlük veya 29 günlük dönemiyle bizde hani belli bir terfiyi, belli bir işte günahlardan içtinabı, günahlardan uzaklaşmayı vesile kılar. Allah ömrümüzde başka başka Ramazanlar da vermiştir inşallah. Her Ramazan bu anlamda bir kazançtır, bir kayıp değildir. Kazançtır ve o kazanç sürekli artarak, ivmesi artan bir hızla kemalata doğru bir yolculuktur. Allah hepimize nasip eylesin.
Amin inşallah. Siz bahsederken Lütfü abi, ilk orucum aslında benim aklıma geldi. Çünkü onu da şu yüzden söylemek istiyorum. Şimdi özellikle bizi dinleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz içerisinde ilk orucunu tutacaklar varsa, yani yaş anlamında özellikle ilk defa oruç tutacak arkadaşlarımız muhakkak böyle düşünüyorlardır şu an, ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Şimdi küçükken biz hani oruca geçerken ailemiz, anne babamız şey yapıyordu. Hani yarım gün mesela öğlen namazına kadar oruç tutuyorlardı. O bir antrenman gibiydi. Çünkü biz sadece oruca yeme içme olarak bakıyorduk o dönem. Zaten Allah'a hamdolsun aklımız o zamanlar çok daha temizdi. Yani orucun diğer hani bu tüketim toplumundan insanı muzdarip eden taraflarından aslında koruduğunu tam bilmiyorduk yani. Şimdi yaşımız ilerledikçe anlıyoruz. Yani mesela trafikte oluyoruz, biri kornaya basıyor, orucu olduğunu aklına geliyor. Yani oruçlu olduğunu aklına getirmeye çalışıyorsun özellikle. O insanı hakikaten güzel bir fren mekanizmasına sokuyor. Özellikle böyle ilk orucunu tutacak arkadaşlarımız sizce ne yapabilirler?
Onlara... Son orucunu tutar gibi tutsunlar. Son oruçlarını tutar.
Son orucunu tutacakları da o zaman ilk orucunu tutar gibi tutsunlar mı diyelim abi?
Yok yok. Son orucunu... Nereden biliyorsun?
Bilmiyorsun, doğru tabii. Doğru.
Ama... Oruç tutmaya başlayacaklar. Herkese aynı tavsiyeyi yapabiliriz yani. Son orucunu tutacakmış gibi. Yani bu artık benim Cenab-ı Hakk'a böyle götürüp vereceğim son orucum diye. Nasıl olacaksa o oruç.
Eyvallah.
Ona gayret etsin herkes. Herkesin de o noktada bir şeyi vardır. Eyvallah. Bir önceliği vardır. Onu yani o önceliğine istinad ederek bir telakkuz halinde yani orucunu güzelleştirmeye çalışsın.
Eyvallah. Bir köşe yazısında okumuştum Lütfü abi. Şeyden bahsediyordu. İnsanların böyle ani anlarda, refleks anlarında, hani tik gibi dediğimiz durumlarda verdikleri reaksiyonlar aslında halet-i ruhiyelerini, yani nasıl bir yapıda olduklarını gösterir falan diyordu. Hakikaten öyle. Mesela böyle aniden düşüyor mesela biri, Allah Allah diyor. O an adam anlıyorsun yani. Aslında kalbinde o var yani. Ama diğeri mesela bambaşka bir şey söylüyor. Diyorsun ki tamam, bu farklı bir meziyette. Şimdi Oruç aslında insanı bu şekilde de değil mi böyle bir inşa ediyor Lütfü abi? Çünkü biz oruç dediğimiz zaman sadece sizin söylediğiniz gibi yeme içme olarak bakarsak eğer evet bunu başka türlü de diyetle perhizle zaten birçok şekilde bilimsel yöntemler insanlar yapıyorlar yani. Günde iki öğün yiyelim. Hatta sade hayat diye bir yaşam tarzı falan mevcut da var. Hani her şeyi yememe, ekmeği yememe gibi. Ama oruçta bahsettiğiniz yönler aslında bence daha fazla insan hitap eden taraflar ki.
İşte orada niyet çok mühim bir nokta olarak oruçta öne çıkıyor. Niyet Allah için aç kalmak, Allah için bu sıkıntıyı çekmek, Allah için bu ibadeti yapmak. Yani bütün ibadetlerin kendine göre bir mükafatı vardır, söylenmiştir. Oruç benim içindir diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bu noktada orucun gerçekten yani tam da dediğin gibi Salihciğim böyle bir bizim aslında içimizdeki bir başka mekanizmayı düzenleme şeyi var, fonksiyonu var. Yani bilinçaltını, yani temizleme, bilinçaltını bir şekilde Müslümanlaştırma. Ben bunu bir ara bilinçaltımızı da Müslümanlaştırmalıyız diye böyle bir yazıya konu etmiştim. Onu da şuradan çıkartmıştım. Tam senin dediğin gibi. Şimdi burada sen otururken arkadan birisi gelse yaklaşsa sessizce. En sana Allah ne verdiyse böyle bir tokat aşk etse. Değil mi? O anda işte hani
ne oldum ortaya çıkar dedim değil mi lütfen?
Şöyle mesela narkozlu hastalarda da böyle bir şey olur ya.
Evet evet.
Uyandığında geçen bir arkadaş anlatıyor. Narkozdan diyor çıktım diyor. Ya neler neler konuşmuşum hanım anlatıyor diyor. Dedim inşallah yanlış bir şey söylememişsindir. Yok diyor şu kadar dolar almışım bu kadar dolar vermişim diye. Böyle sürekli ticaretle ilgili bir şey. Şimdi bunun bir örneği İslam tarihinde de var. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin yani Efendimizin şeyi. Azatlı kölesi var Amir İbni Füheyre. Amir İbni Füheyre Efendimiz'e gelip bir kabile şey istiyor. Kur'an talebeleri yani Kur'an öğretmenleri bize Kur'an öğretecek muallimler gönder diyor. İşte bu gönderilen 70 muallimden bir tanesi de Amir İbni Füheyre. Bunları biri Maune kuyusunun civarında bunlar istirahat ederlerken kabilenin hainleri gelip basıyorlar ve şehit ediyorlar. Oradaki bütün Kur'an hocalarını, muallimlerini. Şehit olanlardan bir tanesi de Amir İbni Füheyre. Orada bir can pazarı oluşuyor. Bir anda böyle bir onlar istirahat ederlerken böyle bir anda baskın olunca. Mesela Amir de kalkıyor. Yani şöyle bakıyor etrafına ne oluyor falan filan diye. O ara tam Amir'i de böyle gözüne kestirip öldürmeyi kafasına koymuş bir müşrik. Elinde mızrağıyla. Bütün gücüyle arkasından mızrağı fırlatıyor Amir'e. Mızrak Amir'in sırtından giriyor ve göğsünden çıkıyor ve o anda şehit oluyor. Fakat ağzından o anda iki tane kelime çıkıyor Amir İbni Füheyre'nin. Mesela Amir İbni Füheyre'yi biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hicret döneminde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de ikinin ikincisi olarak hicret ederlerken orada bir bahsi geçiyor işte süt getiriyor veya bir başka türlü bir hizmet ediyor onlara. Oradan biliyoruz ama onunla ilgili bir hadis, onun aktardığı böyle bir rivayet falan çok yok gibi sanki. Ama vefat ederken, şehit olurken daha doğrusu söylediği o iki kelimeyi biliyoruz. Ve o iki kelime muhtemelen kıyamete kadar Amir İbni Füheyre ile ilgili bir altın şeref levhası olarak kalacak. Buradan da bilinçaltımızı Müslümanlaştırmak diye böyle bizim çıkarttığımız gibi belki kıyamete kadar milyonlarca Müslüman bu zamana kadar olduğu gibi 1500 senedir istifade ettiği gibi istifade edecek. İki kelime sadece. Sadece iki kelime Salihciğim. Yani bak demin söyledim. Yani narkozdan çıkan bir insan sözlerine ne kadar hakim olabilir? Evet. Sen geldin arkandan birisi sana bir tokat aşk etti. Buna sen karşı ne kadar böyle kendinde olarak bir söz söyleyebilirsin? En baba yiğitliği belki susabilir yani sadece. Veya Allah diyebilir güzel. Ama söylediğin sözler bu anlamda senin aslında bilinçaltını aksettiriyor, yansıtıyor. Ne demiş Amir İbni Füheyre? Vallahi kurtuldum demiş. Şimdi bir ömür boyunca kurtulmakla ilgili nasıl bir şeyin vardı, derdin vardı ki sen o anda yani vefat ediyorsun ya yani biraz sonra düşeceksin. Düşerken vallahi kurtuldum diyerek o şehit oluşunun kendini ne büyük bir kurtuluşa sevk ettiğini nasıl böyle efendim o anda ifade edebildin? Bir ömür boyu bundan nasıl yandın ki? O kurtulmanın derdi seni nasıl böyle bir kitledi ki senin bilinçaltın bile bununla doluydu ve en savunmasız anında, en kritik anında ağzından bu iki kelime çıkarak sen aslında o bilinçaltını bir anlamda ifşa etmiş oldun. Bu gerçekten herkesin üzerinde ince ince düşünmesi gereken bir noktadır. En savunmasız anımızda ağzımızdan çıkan kelimeler bizim gerçek kimliğimizi ortaya koyan kelimelerdir. Vallahi kurtuldum diyen o sahabinin o halet-i ruhiyesi muhtemelen kendisini kurtarmıştır. Ama en önemlisi ne biliyor musun? Bunu bu şekilde öldüren, şehit eden müşriye bu sözler dert oluyor biliyor musun? Ya diyor ben bunu öldürüyorum. Bu vallahi kurtuldum diyor. Bu neye kurtuldu? Ne demek bu diye. Böyle ince ince düşünüp oradan zamanla Müslüman olacağı bir sürece giriyor. O da sonra kurtulanlardan oluyor. Yani o sözler kendisini öldürmeye geleni bile diriltecek derecede enerji yüklü o sözler o zatı da kurtarıyor. Belki kıyamete kadar da kimlerin gönlünde ne tür bir sada ile yankılanıp ne tür kurtuluşlara vesile olacak onu ancak Allah biliyor. O açıdan Ramazan kıymetli Salihçim bizim aynı zamanda bilinçaltımızı da temizlememize vesile olacak. Bilinçaltımızı da İslamlaştıracak, Müslümanlaştıracak bir efendim fonksiyon icra edebilir. Bu işte bir takım temrinlerle oluyor ki bunların en başında açlık geliyor. Yani öyle bir modern zamanda yaşıyoruz ki yani modern zamanların iptilalarından bir tanesi de artık acıkmaya fırsatımız olmuyor Salihciğim. Yani yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda.
Evet.
Yemek üstüne yemek, yemek üstüne yemek. Acıkmaya fırsat bulmadan sürekli böyle yemekle gündem olmuş bir hayat, yemeğin ana gündem olduğu bir hayat içerisinde açlık nimeti, açlık fazileti, açlık efendim hasleti bizim inşallah Ramazan'da böyle bir takım duyuşları, hissedişleri, başka zaman bulamayacağımız bu duyuşları, hissedişleri inşallah bulmamıza vesile olur. Çünkü açlık olduğu zaman aslında nefsi bir anlamda susuz, aç susuz bırakmış olmakla kalbin ve ruhun kendi hayatını yaşamasına vesile oluyorsun. Aç kaldıkça kalp daha çok
alan
güzel şeyler
kendisine
hissediyor. Aynen. Evet. Ruh daha farklı şeyler hissediyor. Dolayısıyla bunlarla o açlığın lezzetiyle kalp ve ruh da nefes almış oluyor. İnşallah oralardan inmeyeceğimiz terfiler, yükselişler yaşarız da bunları sonraki 11 aya teşmil edebiliriz inşallah.
Eyvallah. Açlık bahsinden siz konu açınca Lütfü abi benim aklıma hani israf etmemek geldi aslında biraz da. Çünkü Ramazan'da özellikle açlık bahsini ya da ikram etme tarafını sanki biraz da bu kültürel çevresel diyelim ya da mesela durumlardan dolayı. Çünkü mesela bir bakıyoruz Ramazan sofraları diye bir kültür oluştu. Yani şimdi internette Ramazan sofrası yazsak envai çeşit şey çıkacak.
Ya.
Hatta birçok restoranın, lokantanın şimdiden daha iftar kampanyalarını, iftar paketlerini hazırladığını görüyorum ben. Böyle sokakta bile bakıyorum iftar menüsü işte fiyatına göre kalite değişiyor. 50 lira, 90 lira, 180 lira. Keza geçtiğimiz yıl çok gündem olmuştu sosyal medyada. 400-500 liralık iftar menüsü olan otellerde, lüks otellerde böyle binlerce kişinin iftar yapıp sadece bir görüntü anlamında bir birlikteliğin sağlandığı. Oysa Ramazan'ın hani paylaşma kardeşlik tarafının fakirlerle belki garip gurebayla olması gerektiği tarafının kaçırıldığı bir iklim de söz konusu maalesef. Şimdi bu hakikaten insanı çok düşündürüyor Lütfü abi. Bize Ramazan umresi yapmak nasip olmuştu 2016 yılında. Orada mesela yani aklıma ilk günlerde şey geldi. İlk gün hatta dedim ki abi çok acıktık yani gerçekten. Bir de sıcak orası.
Evet.
Tabii umredeyiz, Kabe'yi de görüyoruz ama biz bu taraftan da nefis yani. Şimdi su içmem lazım, zemzem canım çekiyor. İftar yapacağız. İşte Genç Dergisi editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar, Süleyman abiyle beraberdik. Süleyman abi dedim ki, abi dedim hani burada çok güzel tavukçular falan varmış. Gel gidelim dedim, tavuk mavuk yiyelim hani. Kendimize gelelim. Salih dedi, ne bulsak onu yiyeceğiz dedi. Benim moralim bozuldu abi gerçekten. Yani hiç beklediğim bir tablo değildi yani.
Evet.
Sonra dedim abi Hüdayi'nin sofraları varmış burada meşhur. Gel orada yer kapalım kendimize.
Pilavlı.
Pilavlı. Hemen önden oturalım. Ondan sonra kimseye yer vermeyelim. Kavurması var, pilavı var, ayranı var. Hakikaten böyle. Orada da bir kültür o. Yani Hüdayi sofrası millet sıraya giriyor. Siz de görmüşsünüzdür zaten abi. Süleyman abi yok dedi. Bugün dedi farklı bir şey yapalım. Zuhurat dedi Süleyman abi. Abi hakikaten zuhurat yaptık. Böyle hurma ile zemzemle orucu açtık. İlk başta böyle içime sinmedi ama aradan bir 10-15 dakika geçti. Açlığı tamamen unuttum. Ya o an dedim ki hakikaten demek ki bu bana yetebiliyor. Yani nasıl görürsen, nasıl idare edebilirsen onunla geçinebiliyorsun.
O psikolojik ama, bir şey aslında.
Psikolojik bir şey evet.
Evet evet. Ama o, şimdi, o eşiği açtın mı da rahatlıyorsun
evet,
yani.
Evet ama iftarda da şimdi bir ev davet geliyor. Abi. Bir gidiyoruz böyle yenge hanım sağ olsun envai çeşit çorbalar, yemekler, salatalar, tatlılar. Her şey canımız çekiyor ama birer parça yiyoruz şişiyoruz abi. Sonra teravih kılırken de bayılacak gibi oluyoruz.
Evet.
Ya bu hakikaten her Ramazan aynı muhabbet lütfen. Belki sizle daha önce de konuştuk bunu. Ya bununla alakalı acaba daha farklı bir şey mi yapmak lazım? Yani farklı bir öneriniz var mı sizin? Çünkü hani nefsimizi de hakikaten hakim olması o açıdan çok zor. Acaba böyle bir yemin falan edip, hani yemeyeceğim diye yemin edip. Benim bir arkadaşım
yok,
öyle lütfen.
Niye öyle bir yok, şey olur mu ya?
Ya bir arkadaşım sigarayı bırakamıyordu, yemin etti. Öyle içmiyor şu an sigarayı.
Şimdi bak o ayrı bir şey de. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz buyuruyor. Evet. Yani yemek, içmek çok önemli ama israf etmemek daha önemli. Dolayısıyla yiyeceğiz, içeceğiz. Allah'ın verdiği nimetlerden istifade edeceğiz. Ama israf etmeyeceğiz. Bak israf bazen ya tabağında bırakmak
evet
şeklinde anlaşılıyor. Değil o, evet. O sadece değil. Yani sürekli böyle doyduğun halde de
yiyorsan
hala yemeye devam ediyorsan o da israf yani. Yani o açıdan insan hep itidalli, dengeli ve ölçülü yemeği içmeyi bilmeli. Belki en önemli terbiyeden bir tanesi de özellikle iftarı çok böyle fazla yemeyip teravihe niyet etmek lazım yani sadece.
Oruç esnasında yani, oruç açmak da teravih kılacağım evet, psikolojisiyle.
O gece ibadetine evet. Niyet etmek lazım. Yani ben şimdi bundan sonra şimdi genelde şöyle bir şey oluyor beklenti ya işte ezan okunacak ondan sonrası tamam yani ondan sonrası hayır.
Ondan sonra başlıyor aslında bazı şeyler.
Evet oradan sonra başlıyor. Zaten gündüzün kalitesi de o gecenin aslında kalitesiyle çok yakından doğru orantılı. Hep birbirini doğuran süreçler. Sen şimdi iftara niyet edersen iftarda ya tamam o saatte ezan okunacak ve ben ondan sonra çok rahatım özgürüm falan filan yiyeceğim içeceğim. Hayır. Sen o teyakkuz halini hep tut. İnşallah orucumuzu açacağız. Sonrasında da böyle gece namazı diyebileceğimiz. Yani kendisiyle böyle o gündüzün oruçta aldığımız feyzi gece hazmedeceğimiz. Bak hazımdır yani teravih. Gündüzün orucun vermiş olduğu o feyzi hazmetme. Biz onu yine bedenle veya yemekle bir şekilde midemizi böyle rahatsız ederek midemiz odaklı bir efendim rahatsızlıkla aslında heba ediyoruz. Burada da şöyle bir şey var aslında. Yemek içmek kesilmesi gereken bir şeydir. Geliyor Ramazan'da tam böyle gözümüzün önünde
yiyor
sanki insan. En merkezi iş haline dönüyor yani. Evet. İşte diyorsun ki ya iftar şöyle olacak iftar böyle. Sonra sahur. Ya ne oldu abi? Ya bunlar senin aslında
rutin bir şey yani.
Evet, hayır kurtulman gereken veya ikinci plan atman gereken bir faaliyetin kolaylaştırıcı vesileleri iftar ve sahur. Yani ama biz öyle bir merkeze oturtuyoruz ki onları. Halbuki tam tersi insan şöyle düşünmeli. Sahur benim bütün o iftara kadarki sürede yani ayakta kalmam ve o oruçtan gereken istifadeyi sağlamam için bir vesiledir. İftar da benim yine sahura kadar bir sonraki sahura kadar teravihle ya da işte efendim gece ibadetiyle yine elde etmem gereken Ramazan'a has o istifadenin kolaylaştırıcı bir vesilesidir. Yani iftarı ve sahuru böyle ele alırsak asluların aslında manevi gıda olduğunu da görmüş oluruz. O manevi gıdayı almanın yolu mideyi rahat bırakmaktır. Çünkü şeyi iftarı böyle çok haddi aşıp da insan yediği zaman bu sefer
sahura kadar.
Evet.
Hatta sahuru bile çok saat yiyemeyeceği bir böyle bir mide merkezi düşünmeye başlıyor. Yani ondan da sakınmak lazım yani.
Eyvallah. Burada yine aklıma gelen bir mevzu. Şimdi Metin Kefkir abi tanırsınız abisi de Kayseri'de. O böyle çok misafir ağırlamayı seviyor.
Evet.
Metin abiyi biz radyoda da misafir etmiştik. Kendisiyle konuşurken abi dedim ya bunun formülü nedir? Yani sen bu kadar misafir ağırlıyorsun. 40 kişi 50 kişi evine geliyor. Yemek yiyorlar, çay içiyorlar. Bu süreci nasıl tamamlıyorsun dedim ya. Ne yemek yediriyorsun bu adamlara dedim işin esası. O da dedi ki Salih dedi bize dedi bir çeşit yemek olur dedi. Tavuklu pilav dedi. Yanına dedi belki bir çorba olur, içecek bir şey olur dedi. Misafir de ona göre gelir dedi. Hanım da onu bilir dedi. Ona göre yapar dedi. Şimdi burada aslında misafir ağırlamanın ya da evindeki o bereketin bolluğun oluşmasının temel şeyinin sadelik olduğunu Metin abi vurguluyor.
Külfetsizlik sadece.
Evet. Külfetsizlik. Yani israftan aynen. Bizim kastımız eğer sadece sizin dediğiniz gibi hani böyle yemeği çöpe dökmekse israf tam sadece o değil. Biz çok görüyoruz abi şimdi böyle davetler oluyor. Bir gidiyoruz sofralara değişik değişik yemekler. Diyorum ki ya bunun maliyeti ne acaba hakikaten? Biz burada yiyoruz bunu ama bunun maliyeti nedir? Yani o şerbetler şeyler vesaire. İnsanın içi de bir taraftan gidiyor yani üzülüyor. Çünkü düşünüyorsun yani etin fiyatı belli şunun fiyatı belli. Şimdi bunun yerine belki biraz daha oradaki şeyi düşürüp hani kaliteyi böyle pahalılık zannetmeyip yani biraz daha oradaki fiyat şeyini düşürüp miktarını düşürüp belki daha fazla insana ulaşmak mümkün olabilecek.
Evet evet. Ya bizim aslında muhtaç olduğumuz şey gönlümüzün genişlemesi Salih'ciğim. Gönlü genişlerse insanın sofrada da yer bulunur. Sofrada ikram ettiğimizin de aslında karşı tarafta bir hoşnutluk sebebi olmasına vesile olunur. Biz zannediyoruz ki yani en güzel ikramı yapmalıyız. Bu çünkü karşı tarafı bu şekilde evet. Ancak ikram şey yapar, memnun eder.
Bir yarış da var abi orada aslında.
Tabii tabii yani bize şöyle sundular, bize böyle.
Evet, evet.
Ya insanın hakikaten en güzel ikramı içinden gelerek yaptığı ikramıdır yani. Ve o ikramın karşı tarafta bir tebessüm meydana getirmesidir asıl olan. Bu tebessüm de işte efendim çok pahalı etler, çok pahalı ikramlar, çok pahalı bir sofra değil. İçten gelen ve gönlün belki o anlamda ikram edildiği bir sofradır. Yani burada da bizim eski konaklarımızda gerçekten insanların böyle kapılar açık. Herkesin gelip çok rahat iftarını yapabildiği. Çıkarken de diş kirasıyla uğurlandı.
Hmm.
Yani ya biz sizin dişinizi kiraladık bu iftar için. Yoruldunuz dolayısıyla şunu diş kirası olarak alır mısınız diye ikram ettikleri o zamanlarda. Yani efendim tabii mesela şöyle tipler varmış. Ya hangi konakta daha güzel pilav var? Hangi konakta daha güzel et var? Bak şunun yemeği çok daha güzeldi, bunun yemeği güzel. Bu olur zaten. Bu her zaman. Şimdi nasıl hangi camide teravih daha hızlı kılınıyor diye böyle jet imamlar arıyor genç kardeşlerimiz. Bu böyledir. Bu her zaman böyle bir şeydir. Ama insan manevi zevkleri, ruhi hazları, kalbi hasretleri geliştikçe bu tür maddi zevklerden manevi zevklere de terfi ediyor. Ondan daha ziyade bir tebessümü, bir Allah razı olsun, böyle içten gelen bir Allah razı olsunu daha çok aramaya başlıyor Salih'ciğim. Dolayısıyla bu aslında Ramazan da buna da bir vesile olacak bir iklimdir bizim için. Yani bizim hazlarımızı nefsi hazlardan, bedeni hazlardan, kalbi ve ruhi hazlara doğru terfi ettirmemiz gerekiyor. Allah bu noktada da hepimize fırsat versin, evet. Vesileler oluştursun.
Amin. Yine günümüzde çok gündeme gelen bir yeni bir kavram oluştu lütfen abi. Haberdarsınız siz de. Haberdarsınızdır. Sosyal medya orucu diye. Telefon orucu, teknoloji orucu vesaire. Ramazan'la acaba onu nasıl ilişkilendirebiliriz? Yani Ramazan ayında belki böyle bir karar alıp buna devam etmek mi gerekir? Çünkü
şöyle sor mesela bana.
Tamam.
Bu
başa bağlayayım o zaman.
Yok şöyle bir soru mesela. Ne kadar uygun olur bilmiyorum ama. Sosyal medya orucuna niyet eden bir insan diyelim o gün
orucunu nasıl açacak?
Tweet attı, tweetle mi açacak orucunu? Ya da Face'e girdi, acaba bu orucunu bozar mı falan filan gibi. Yani bunlar aslında Salih'ciğim insanın kalbini, gönlünü daraltan şeyler bir tarafından baktığınız zaman. Eğer tamam faydalı şeylerle uğraşan, faydalı böyle bilgiler değiş tokuş yapan şeyler olabilir. Var. Kısmen de onu gördüğümüzde oluyor ama büyük oranda vaktimizi çalan, bizi böyle esas meşgul olmamız gereken gündemlerden çelen bunlar muhtevalarsa, zaten orucun bizatihi kendi tanımı içerisinde bizim buralardan uzak durmamız icap ediyor. Yani bunu bir şekilde kendimize en azından azaltarak, uzak kalarak. Yani işte ya Kur'an diye bir gündem var. Şimdi bak, beş vakit namaz var.
Evet.
Bu beş vakit namazın namaz aralarında namaza devamlı olmak diye bir gayesi var müminin, Müslümanın.
Evet.
Artı Kur'an var. Artı bak hiç konuşmadık, infak var.
Zekat yani, var.
Zekatı var, sadakası var. Bir tebessümle de olsa ya da kendini belki tutarak da olsa bir sadaka boyutlu, eksenli bir hayat yaşamak var. Bu hayatın içerisinde siz dönüp de mesela belki bazı güzel şeyleri paylaşmak ya da onları hani genişletmek noktasında tamam bir şeyler yapabilirsiniz. Ama bunun büyük oranda orucu sakatlayabilecek veya orucun sıhhatini, kalitesini azaltabilecek şeyler olması muhtemeldir. Zaten birçok insanın bu sosyal medya ile ilgili şöyle yakındığını duymaz mıyız? Yani ya bir girdim iki dakika bakayım dedim. Aa bir baktım bir saat geçmiş, iki saat geçmiş.
Evet.
Şimdi seni alıp böyle bu şekilde götürüyor ve sen bunun farkına varmıyorsan orada tehlikeli bir şey var demektir.
Evet.
O tehlikeden uzak kalmanın yolu işte sosyal medya orucuysa biz bunu o kamil orucun bir cüzü olarak zaten görmek durumundayız. O noktada da belki uzak durmak en salim yoldur.
Bu sosyal medya uygulamalarının böyle yeni kendi içerilerinde özellikleri oluştu Lütfü abi. Mesela işte Instagram'da ne kadar süre kalırsanız kota koyuyorsunuz mesela. 45 dakika sonra bildirim geliyor. Bugün 45 dakika geçirdin diye Instagram'da. Geçen işte o özelliği görünce aklıma şey geldi. Dedim ki hani şimdi burada da bahsedince Ramazan'da mesela özellikle ya da farklı bir dönemde farklı bir şeyle çok uğraşırken böyle uyarıcılar olsa, ama bu uyarıcı telefon alarmı ya da saat alarmı gibi bir şey değil de belki çevresel faktörler olabilir. Yani hani takıldığımız insanlar, sizin o hep bahsettiğiniz usta çırak ilişkisi gibi oturup kalktığımız insanlar belki o sürelerden bizi daha fazla alıkoyabilir.
Çok güzel bir şey söyledin.
Oralara gidip gelirsek yani. Çünkü
çok güzel bir şey söyledin Salih'cim. Muhit dediğimiz evet. Şey salihlerle ve sadıklarla beraber olmak. Aslında şimdi siz kimle takılıyorsanız zamanla onun ahlakını da böyle elbise gibi giyiyorsunuz. Onun öncelikleri, beklentileri, onun efendim hayatta önem verdiği şeyler, bakıyorsunuz siz de onlara doğru meyletmişsiniz. Şimdi insanın meyli nereye ise hakikaten kaderi de o tarafa doğru cereyan ediyor. Oradan sanki bir yol açılıyor kendisine. Bu noktada işte Allah'ı, peygamberi tanıyıp onun yolunda müstakim olarak devam ettiğini düşündüğümüz insanlar, dostlar, çevreler varsa, ki bunlar her dönem olur, olmalıdır. Bu rahmeti ilahinin muktezasıdır. Böylelerini arayıp bulmak ve onlarla vakit geçirmek, onların gündemine girmek, onların çevresinde yer edinmek, bu noktada hicret etmek, yani İşte bu Ramazan belki gündemimizde olması gereken konulardan bir tanesi de budur. Yani siz Müslümanca yaşamak istiyorsunuz. Allah'ın emrettiği bir hayatı arzuluyorsunuz. Ramazan bunun bir vesilesidir. Amenna ve saddakna. Ama bunu yapmanın bir takım fiziki şartları da var. Bir takım maddi şartları da var. Yani hep böyle bir yerlerde bir takım yanlış insanlarla takılıyorsun. Hep doğruluk yapmak arzusundasın ama onlarla takıldığın için diyorsun ki ya burada bu mümkün değil. O zaman hicret edeceksin kardeşim. Allah Resulü muhaciri bir günahtan sevaba doğru hicret eden, günahlardan, kötülüklerden hicret eden insan olarak da, uzaklaşan insan olarak da efendim tavsif ediyor. Dolayısıyla eğer bu sosyal medya ya da sosyal medyanın önde olduğu bir gündemle böyle boğulmuşsan, oradan böyle başını kaldırıp da çıkmak, offline olmak, o çevreden uzaklaşmak, başka güzel çevrelere doğru yönelmek hicretin en makbulü olacak yani. Ramazan buna vesile olsun.
İnşallah.
İnşallah.
Zaten abi şu da var hakikaten. Sosyal medyada ya da diyelim hakikaten bize fayda sağlamayan bir çevreden çıktık. ve herhangi bir çevreyle sonra tanışmadıysak bu sefer bir boşluk da başlıyor. Yani bir yerde çıktıysak bir yere de girmemiz lazım hakikaten. Yani
sen diyor nefsini hayırlı şeylerle meşgul etmezsen o seni alır başka şeylerle meşgul eder. Yani nefis o kadar ilginç bir şey ki gerçekten bir ömür insan bunu tanımaya gayret sarf etse bir ömrü alır yani. Nefis cidden bizim böyle üzerinde uzun uzun konuşmamız, düşünmemiz gereken bir apayrı bir mekanizma yani. O mekanizmanın bizi aldatmak için şeytan vahvanesiyle dışarıdaki o kötülük kaynaklarıyla kurmuş olduğu bir koalisyon var. O koalisyonun içerisinde bizi hakikaten böyle boğuyor, sıkıyor, yerine göre efendim çeliyor aklımızı yani ve hep bir şeylerle bizi meşgul ediyor. Ne peki derdi, amacı ne? Hemen peşin olanı alıp sonra vaat edileni bu ufacık basit küçük zevkler uğruna heba etmek, satmak yani. Acil olanı acil olanla, bunu Kur'an-ı Kerim yani şey bir dini bir kavram bu. Yani hemen ele geçeni ileride muhtemelen vaat edilecek olan cennet gibi ya da işte efendim mükafat gibi, rıdvan gibi sonra ele geçecek olanlara tercih ediyor. Bu noktada da hep böyle hazzın peşinde işte efendim buna modern zamanda Kaliforniya sendromu diyorlar. İnsanlar nefsi emmarenin o kadar sultasına düşmüşler ki Salihciğim, her vesileyi, dostluğu, arkadaşlığı, dinlemeyi, konuşmayı, yazmayı, çizmeyi hepsini haz için yapıyorlar. Buna Kaliforniya sendromu deniyor. Haz için yaşamak modern dünyada insanın temel ülküsü haline geldi. Öyle olunca ne oluyor? Sana keyif vermeyen hiçbir işi yapasın gelmiyor.
Evet.
Konuşuyorsun mesela uzun uzun. Abi diyor çok keyif aldım diyor. Ya keyif almaya mı geldik biz bu dünyaya?
Ben bir kere öyle bir şey demiştim size. Lütfen abi çok keyifli bir sohbet oldu demiştim.
Aynı ben de bana dertli olsun keşke evet, diye öyle düzeltmişim evet de muhtemelen.
Hatırladım evet şimdi. Abi çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Eyvallah. Allah istifademizi artırsın. İnşallah teravihleri tam kılmaya. Yani şimdi tartışma başlayacak. 8 mi olacak, 20 mi kılınacak, var mı teravih falan. Abicim Allah Resulü'nün gece hayatı vardı, gece namazı vardı. Dolayısıyla hep kılmıştı. Gecesini ibadetle ihya ederdi. Gündüzünü de oruçla tezyin ederdi. Yani Ramazan için konuşuyoruz. Dolayısıyla bizim o geceyi ihya etme noktasında teravihlerimiz gürül gürül bütün camilerde hatimle okunan, yerine göre Enderun teravihleriyle böyle gürül gürül bir efendim ortam var, iklim var. Rabbimiz özellikle bu ortamda bizim bu zevklere inşallah terfi etmemizi nasip eylesin diye dua ediyoruz.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz abi.
Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.
Hayırlı yani Ramazanlar diliyoruz biz de. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta Genç Zaman'ın sonuna geldik. Ramazan gündemli, Ramazan konulu bir aslında programımız oldu. Ramazan ayımız inşallah mübarek olur. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz biz de. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyelim. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.